Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem var ama ilk haber bence herhalde son yılların kanayan yarısına ilaç olacak ya da merhem olacak türden bir haber Mesut.
Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi reklam SMS'leri Türkiye'de çok önemli bir sorun. Hatta reklam SMS'leri demeyelim, buna sesli aramalar, sesli mesajlar da dahil. Ne yapıyorlardı? Telefonunuz çalıyordu. Sanki önemli bir şeymiş gibi işin gücün ortasında açıyorduk.
Aynen.
Şunu almak ister misin, bunu almak ister misin? Bir de baştan başlıyorlar. Merhaba Mesut Bey, sesiniz kaydedilmektedir falan filan. Diyorsun ki sadete gel, sadete, sadete gelesiye kadar gelmiyor.
Ya işin ilginç tarafı, yaptığımız iş münasebetiyle çok sık yurt dışına gidiyoruz. Pat bir numara arıyor. Bir de genelde eskiden 444'lü numaralardı bunlar. Şimdi 532, 544'lü numaralar açıyorsun. Kapatacağım diyene kadar 3 dakika geçiyor. Onun sana bir maliyeti var vesaire, bir sürü şey var. Hani her türden... İşte hani cinsel saçma gücü arttıran ilaçlardan.
Onlar robot okuyor zaten. Onlar utandıkları için kendileri söyleyemiyorlar.
Hastane reklamlarının hani işte Digitürk'ünden bilmem nesine kadar bir sürü reklam vardı ama nihayet hani o yasal düzenleme yapılmış oldu.
Yasal düzenleme yapıldı ve 1 Mayıs itibariyle, yani bizim aslında Mobility'yi çektiğimiz gün itibariyle, siz her ne kadar bunu pazar günü izleyecek olsanız da, artık bu firmalar bizlere SMS veya iznimiz olmaksızın sesli aramalar yapamayacaklar arkadaşlar. SMS gönderiminden kurtulduk. Aynen. Sesli arama devri de bitiyor. Şimdi şöyle bir tuzak başladı. İşte SMS'ten kurtulmak için şuraya tıkla, buraya tıkla, buradan iptal mesela, yaz, hayır yaz filan diye. Arkadaşlar, buna da yazmanıza gerek yok. Eğer siz cevap vermezseniz onaylamadığınız anlamına geliyor. Tıklayıp bir yerlerden iptal ettirmenize gerek yok. Ama asıl konu erdi. İptal ettirmek falan değil. Hala daha bu yasa geçmesine, bu yasa olmasına rağmen aramalar geliyorsa, reklam SMS'leri almaya devam ediyorsanız ne yapacaksınız?
Ne yapacaksın? Gidip şikayet edeceksin. Evet, İl Ticaret Müdürlükleri var.
Evet, İl Ticaret Müdürlüklerine şikayet edeceksiniz. Ama size gönderen kurum Vodafone, Turkcell, Avaya ise bunları da BTK'ya şikayet etmeniz gerekiyor.
Zaten öyle büyük şirketlerin ben o riske gireceğini zannetmiyorum. Ben de acaba yasal bir boşluk var mı? Biz bunu sınayalım mı diye bir risk almayacaklardır ama kısmen küçük ticari kuruluşlar bunu belki denemek isteyebilirler ya da belki bu düzenlemeden bir şekilde arka yol var mıdır? Arka bahçeden gidebilir miyiz diye düşünebilirler ama girenler için de büyük yaptırımlar olacağını sinyallerini veriyorlar açıkçası.
Ya aslında bence hazır Bilişim Teknolojileri Kurumu böyle güzel bir işe hani olay açmışlar. Ulaştırma Bakanlığı artık bu olayı kanayan yarıya bir çözüm bulmuş. Bence bir web sitesi de açsınlar. Hatta bu web sitesini açmalarına gerek yok. Biliyorsun E-Devlet kapısı var. E-Devlet kapısına bir yer koysunlar. Bana SMS mi gönderdi firma? İznim yok mu? Oradan bir screenshot alıp yollayayım. Ekran görüntüsünü alıp yollayayım. Onları ilgilensinler.
Aynen. Hani şimdi şey var ya, gönüllü trafik polisleri var. Emniyet şeridine giren adamın plakasını çekip yollayıp işten yaptırabiliyor. Bunun gibi hani adam aradı mı? Mesaj mı at? Numarayı yolla. Ama ciddi yaptırımlar olması gerekiyor ki bunlar bir daha tekrarlanmasın. Çünkü özellikle son birkaç gündür pek çok kullanıcı da farkındadır. Bir takım SMS'ler var. 1 Mayıs'tan sonra da bizi takip etmeye devam edin. %15 indirim alın. %10 indirim alın. Ya bana bildiğin konut satan bir emlak şey böyle büyük bir...
İşte bana da geldi. %3, %15'e yakın bir indirim aldı.
İnşaat şirketinin SMS'i geldi. Diyor ki SMS'lerimizi almaya devam et. Yeni bir ev almak istersen %1 indirim al.
Yani hani saçma sapan
artık böylesine
şeyler.
Bir şirket 700 bin liralık bir ev için SMS'le böyle fake, sahte ya da istenmeyen bir SMS olayına giriyorsa, reklam olayına giriyorsa zaten orada büyük bir mantalite sıkıntısı vardır. Ama inşallah bu düzenleme bunların artık sonunu getirecek.
Ama bu SMS'leri toplayıp bizim bilgilerimizi arka planda satıp böyle hani bizden bir sürü sevgi sözcüğü alan o firmalarda inşallah bundan sonra batacaklar arkadaşlar. Bu firmaların, aslında ben firmaların batmasını, insanların işsiz kalmasını istemem ama resmen insanları irite ederek, rahatsız ederek, vakitlerinden çalarak iş yapmaya çalışıyorlardı.
Ya, taciz ediyorlar resmen, yani bu istenmeyen bir şey.
Şimdi bundan kurtulmuş olduk.
Yani İlk haberimiz kurtulmuş buydu. Olduk. Hani güzel de bir haber oldu bu. Umarız bu konularla ilgili bir daha da sıkıntı yaşamayız diyerek bir başka habere geçelim istersen. Herhalde geçtiğimiz haftanın telefon dünyası için en büyük gelişmesi LG G4'ün lanse edilmesi oldu.
Evet.
LG'yi buradan tebrik ediyoruz. Çünkü dünyada 6 ülkede büyük lansman yaptılar. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'daydı, hani geçen sene olduğu gibi. Orta Doğu'dan, Afrika'dan pek çok gazeteci meslektaşımız da bu vesileyle gelmiş oldu. LG G4'ün ön incelemesini yaptık. Ben gittim, kullandım. Sen de o cihazı gördün, kullandın. Benim görüşlerimi kısmen biliyorlar zaten. Sen ne düşünüyorsun? Sence hani ne noktada cihaz? Rekabette ya, S6'ın rakibi olabilir mesela.
Snapdragon 808'de geleceği biliyorsun uzun zamandır belliydi. Benim o taraftaki düşüncem şu. Ben Snapdragon 808'inde artık 801'inde falan değilim herhalde. Çünkü bana Snapdragon 800'den sonraki, hatta ben M7'yi kullanırken Snapdragon 600 bile fazlasıyla yeterli geliyordu. Ben cep telefonunda çok fazla oyun oynayan, aman 2K ekran var 2K oyun oynayacağım derdinde olan bir adam değilim. Ne yapıyorum? Sosyal medyayı kullanıyorum, webde geziyorum ama bu işlerin hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde olmasını istiyorum tabii ki arka planda. Sosyal medya uygulamaları ya da web uygulamaları çalışırken. Snapdragon 600'den bu yana zaten artık telefonlar o gücü erişti. Her şey akıcı bir şekilde çalışıyor.
Benim performans standardı aslında bakarsan oturdu diyebiliriz o tarafta.
Evet. Bu yüzden ben özellikle LG'nin kamera konusunda ne yapacağını çok merak ediyordum. Tamam.
Onların en zayıf halkasıydı.
Evet, kavisli ekran gelecek, ne kadar kavis olacak? Bu da bir merak konusuydu. Hı-hı. Ama en zayıf noktası G serisinde
kamera.
Kamera bir türlü o vaat ettiklerini veren kameralara ulaşamadılar. G4'te şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi kamera mükemmel olmuş. Benim çok beğenimi kazandı. Söyledikleri her şey çalışıyor.
Aynen öyle.
Diyorlardı ki beyaz ayarında ek teknolojilerle daha iyi beyaz ayar yapıyoruz. Evet, test ettik. Beyaz ayarı mükemmel. Aynen. RGB teknolojisi sensörümüz var. Artık bununla beraber renkler daha canlı, daha gerçekçi kaydediliyor. Evet, test ettik, kaydediliyor.
Aynen.
Dediler ki sensörümüz var. Hareket altında daha az titreşim var. Evet, var.
Var.
Ekran 2K en iyisi dediler. Evet, ben gördüm. Yani ya benim
en iyi
için...
çok yakın. Galaxy S6'ya belki laboratuvar ortamında test ederek görmek lazım.
Evet ama
çok
yani 5.5 inç bir ekrana bakıyordum ve kağıt gibi görünüyordu. Ben S6'nın ekranını da çok seviyorum. En iyisi mi değil mi bilmem ama LG'nin yaptığı en iyisi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten çok iyiydi. Kavis mükemmel durmuş. Çok az bir kavis var. Ve kavisin için kullandıklarını söylüyorlar.
Farklı bir hava kazandırmışlar. Sonucu mukavemeti arttırıyor. Yani telefon yüzüstü yere düştüğü zaman ekran yerine köşelerdeki kavis çarptığı için ekranı korumuş oluyor.
Evet. Ekstra olarak ben deri kılıfı çok sevdim ama burada önemli bir nokta var. Artık telefon minimum 32 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Bunun yanında da SD kart takabiliyoruz.
Aynen.
Bazı kullanıcılar kalınlığına ben vurmuşlar ama arkadaşlar telefonun çok enteresan bir tasarımı var. Sen zaten incelemede gösterdin, izlerlerse görebilirler. Arkaya doğru böyle oval bir yapısı var. Evet, iç bükük, kenarlar incecik.
İncecik, aynen.
Bu sayede elinize aldığınızda avucunuza oturan, baktığınızda çok estetik duran, elde tutuşu keyifli bir telefon olmuş. Bence fiyatıyla beraber şu anda en alınması Android cihaz olmuş. Ha, en iyisi mi, en kötüsü mü? Bunu kullanıcılar işlemci bazında değer veriyorsa eğer, işlem gücü yüksek olan cihaz tabii ki Galaxy S6 var orada.
Tabii şimdi kesin olan bir şey var. Kağıt üzerindeki performans değerleri itibariyle LG G4 dünyanın en hızlı telefonu ya da en hızlı Android telefonu değil. Orada şu an üreticilerin yol haritasına baktığımız zaman Galaxy S6 ve S6 Edge herhalde Galaxy Note 5 gelene kadar en hızlı Android cihazlar olacak gibi görünüyor.
Onların da kameraları falan iyi şimdi.
Evet, hakikaten söyleyeyim. Öyle. Tabii akıllı telefon için. Yoksa tablette Nvidia K1'li daha hızlı cihazlar da aslına bakılırsa var gibi görünüyor. Ama bu demek değil ki LG G4 yavaş. Özellikle Snapdragon 808 thermal throttling sorunu yaşamadığı için gerçekten de sadece işlemci tarafına çok rekabetçi olabiliyor. Oyun tarafı, grafik tarafı Adreno 418 bu platformun taşıması gereken GPU değil. Yani ben Qualcomm'un yerinde olsaydım Snapdragon 808 mi yaptım? En kötü 805'teki 420'yi koyardım bunun içerisine. Ama burada tabii şöyle bir durum söz konusu. Hala LG G3'e göre daha hızlı platform olmayı başarıyor 808 ve G4. Dolayısıyla hani oyun konusunda pek çok oyunda sıkıntı yaşanmayacaktır ama kullanıcı derse ki ben bunu 2300-2400 lira vereceğim. Oyunda da en yüksek performansı alayım. O zaman 100 lira 200 lira daha koyarak Galaxy S6 ya da 810'lu bir cihaz tercih edebilirim.
Şimdi oradaki zaten soru işareti şu oldu. Bizim de kafalarımızı kurcalayan. Şimdi bu telefonun fiyatının 2300-2400 aralığında olabileceği konuşuluyor. Evet, yani şimdi konuşulanla bazen piyasa gerçekleri farklı olabiliyor. O sürece kadar S6'nın fiyatı değişmezse ki Samsung'un fiyatları belli olmuyor. 2-3 ay sonra şak değilmiş olabiliyorlar.
Bunda ama değiştirmeyecek gibi görünüyorlar. Çünkü hani spot pazarı engelleme yönünde arkaya da evet. Samsung Türkiye'de yazdırmışlar. Çok
şimdi orada yani. Şöyle bir problem olacak kullanıcının kafasında. Şimdi bir yerde bir telefon var artık. Galaxy S6 tasarımıyla da kötü bir telefon değil. Gorilla Glass arka önü, cam yüzeyi. Tamam, Edge olmayabilir. Köşeleri yamultmuş olmayabilir ama telefon en hızlı işlemciye, iyi bir kameraya, güzel bir ekrana sahip, her şeyle güzel görünen bir cihaz. Ama burada S6'nın bazı dezavantajları var. SD kart takılamıyor. Pili daha küçük ve çıkartılamıyor. Kullanıcılar için önemli konular. Hı hı. Bir tarafa geliyorsun. Burada LG'nin bir makinesi var. Onun da birçok şeyde yarışır. Hani kamerasıydı falan. Ama burada SD kart takabiliyorsun. 3000 mAh bataryan değiştirilebiliyor. Deri kılıf falan seçenekleri sunulmuş işte arka kapakta. Ama işte bir dezavantajım var. Burada işlemcin. Ama rakibine göre biraz geride işlem gücü.
Yani işte o noktada şöyle bir durum söz konusu. Ben öyle zannediyorum ki LG G4'te mesela şu an LG G3 resmi fiyatları 2000 liralar civarında ama bir fiyat araması yapıyorsun. 1500 liraya 32 GB LG G3 bir şekilde bulabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığın zaman LG G4'ün ben o fiyatlara düştüğünü öngördüğümde yılın telefonu olur. Üretim kapasitesi yetişmez. Öyle bir durum söz konusu
ama olabilir. Ama 1500 lira fiyatıyla G3 de belki şu anda telefon almak isteyen kullanıcının ilk tercih etmesi gereken seçenek. Güncelleme de alıyor sık sık
telefonlar. Tabii canım, kesinlikle. Hani orada spot pazarın bir takım kendisine az risklerini göze alabilen kullanıcı için 1500 lira mükemmel bir cihaz. Evet. Onu söylemek yerinde olur diye düşünüyorum. G4 hani hiç spota falan bulaşmadan o telefonu 1999 lira gibi o mucizevi fiyattan çıkartabilselerdi eğer. Çıkartabilirlerse belki. Gerçekten yine çok iddialı bir telefon olur. Çünkü 100 liralık fark için insanlar S6'dan ona geçme riskini göze alamayabilirler ama 500-600 lira gibi %25 lira varan bir fark olduğu zaman
çılgın bir şey olur.
O noktada hani kullanıcı diyecek ki ben zaten oyunu ucundan oynuyorum. Bakıyorsun işte son dönemin en popüler oyunlarından birisi. Sen de çok oynuyorsun. Hearthstone mesela.
Evet.
Canavar gibi çalışan oyunlardan bir tanesi. Wheel Racing 3'ü Modern Combat 5'i kuruyorsun. S6 gibi ya da iPhone 6 gibi belki çalışmıyor ama yine oynayabiliyorsun. Evet. Kullanıcı orada ben biraz oyun ama daha çok kamera. Kamerada mesela RAW çekebiliyor.
Kamera mükemmel yani, yani onu söyleyeyim.
Kabloyla telefonu bilgisayara bağlıyorsun, çektiğin görüntü bilgisayara da geliyor. Hani evet. Biz seninle de konuştuk hatta. Belki bir sonraki bir Amerika'daki lansmanı onu götürüp canlı yayın yaparsın yani. Evet. Sonuçta güzel istekler sağlıyor.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Galaxy S6'nın kamerası iyi diyoruz ama biz burada kendi yaptığımız testlerde G4'ün kamerası daha iyi.
Evet evet, yani buradaki testlerde. Evet. Sonucunda hani biz çok kapsamlı günlerce testler yapmadık. Çok farklı ışık koşullarına test etmedik ama düşük ışıkta test ettik. Çok yakın birbirlerine iyi ışıkta test ettik. G4 daha iyi çıktı yani. Böyle bir durum söz konusu.
Bir de şöyle bir şey var. Hani bir gerçek var. Erdin'in orada sözüne katılıyorum. Çok derinlemesine girip analiz ettiğinizde falan filan böyle minim farkları var ama LG G4 ilk baktığınızda bu daha iyi diyorsun. Düşük ışıkta özellikle mükemmel bir beyaz ayarı yapıyor. Aynen, İyi bir evet. ışık yakıyor. Tabii ki orada da 3 boyutlu OIS ona katkı sağlıyordur.
3 boyutlu OIS, işte F1.8 diyafram.
F1.8 diyafram verdiğini bir portrelerini çektim. Yani normal portre fotoğrafta arka tarafta bokeh efekti görebiliyorsunuz.
Yani hani yine benim bir tane çektiğim senin çektiğin fotoğraf var. Arka kamerada çekilen arkadaşlar. %100 zoom giriyorsunuz. Hala sakallar tane detayına tane sayılıyor. Kadar.
Evet ya, kamera gerçekten... Eğer çektiğiniz bazı fotoğrafları insanlara ben bunu telefonla çektim demezseniz SLR diye yutturursun. Yapmışlar.
Aynen öyle. Yazılım tarafında da Android 5.1 ile geliyor. 5.1 ile gelen Nexus cihazları haricindeki ilk cihaz olacak. Onu söyleyelim. Üzerinde de LG'nin 4. nesil arayüzü var. Arayüz de yine çok sade, güzel, akıcı da çalışıyor. Onu söyleyelim. Ha şöyle bir durum var. Günün sonunda fiyata bakacak. Bu ayın sonlarına doğru çıkmasını bekliyoruz LG'nin söylediğine göre. 2300-2400 liralar seviyesinde şansı zor. Çünkü orada şöyle bir gerçek var. Pek çok kullanıcı açısından. Ulaşılan kitle itibariyle Samsung Android'in iPhone'u gibi düşünülüyor genelde. Hani insanlar 100 lira riske girmeyeyim, gideyim Galaxy S6 alayım tercihinde bulunabilirler. Ama 2000 liralar seviyesinden çıkarsa orada gerçekten Android'in en güçlü telefonu olur.
Bu arada izleyicilere de bir şey sormak istiyorum burada. Bu aslında çok tartışılan bir konu. Biz de tam olarak sorunlar yaşanıyor mu yaşanmıyor bilmiyoruz. Hani dedin ya paylar ithalata işte kendileri güvenecekler artık falan diye. Ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Paralel ithalat alıp garanti sıkıntısı yaşayanınız varsa lütfen yorumlara yazsın nasıl sıkıntı yaşadığını. Bir de ekstra olarak telefonu gerçekten orijinal LG'den, Samsung'dan, HTC'den alıp, gerçek ithalatçısından alıp garantide sorun yaşayan var mı onlar da yazsınlar. Sorun yaşamayanlar da yazsın. Şeyi merak ediyorum çünkü çevremde şu anda LG'si olsun, Sony'si olsun, HTC'si olsun genelde sorun yaşayanlar bildirmeyi seviyorlar biliyorsun. Hepsi orijinal almışlar ama ne sorunlar yaşamışlar. Bir anlatıyorlar tamir edilmeden gelen cihaz mı dersin?
Aynen, aynen, neler neler.
3 kere 5 kere aynı sorundan giden cihaz mı dersin? Yani o adam paralel ithalat alsaydı belki sorun yaşamayacaktı bu kadar.
Teknisel sorunları değil belgesel çekersin. Herkesin bir türlü derdi var o noktada.
İşte o yüzden siz de yazarsanız bir yardımcı olun bakalım neymiş. Yani paralel ithalat alıp da benim işim abi çabuk çak çözüldü ben şuradan almıştım falan diyen olacak mı? Tabi arada troller olabilir dikkat etmek lazım. Firmalar da biliyorsun bizi izliyorlar takip ediyorlar. Belki araya ben buradan aldım sorun yaşamadım yani yazacaklar.
Sonucunda hani bizlerle paylaşacağı bilgileri biz yine burada ya da firmalarla görüşmelerimizde dile getireceğimiz için doğru bilgi aslında kullanıcıya yarar bir sonuç sağlayacak. Ama hani LG G4 güzel bir telefon olmuş. Onu
bence de çok güzel. Benim çok beğenim kazandı.
Muhtemelen daha güçlü donanımı G Note isimli kalemli bir telefonu saklıyor LG. Ben onu röportaj yaptığımızda LG yöneticisine de sordum. Bilmiyorum dedi ama yüz ifadesi sahasına bakılırsa bunu biraz destekler nitelikteydi. LG'nin de yükselişi devam ediyor. Para da kazanıyorlar. Her finansal sonuç üstüne koya koya gidiyorlar. G4'te muhtemelen orta uzun vadede yine çok satanlara sesine girecek.
Bu arada G4'ün bir şeyini unutmayalım arkadaşlar. G4 aslında biz ne kadar S6 ve M9 sınıfında yarıştırıyor olsak da M9'un artık hiç ismini telaffuz etmiyoruz. İşlemci 810 orada bir onlara fren yaptı ne yazık ki. Şunu unutmayalım 5.5 inçlik bir telefon.
Tabii yani aynı kasayı alıyorsun değil mi? En büyük ekrana sahip. O da yine değerlendirilmesi gereken noktalardan
bence
bir tanesi.
Bence en önemli noktalardan bir tanesi o. Çünkü aynı şeyi cebinize taşıyacaksınız ama birinde 5.5 inç.
Ha orada Mesut ben sana şunu söyleyeyim. Ben LG'nin yerinde olsaydım. Şimdi rakiplerine de çok giydirirler. iPhone'a bayağı laf attılar. S6'ya bayağı laf attılar. Hani artık senin rakiplerin kapak vermiyor. Kapak çıkartılabilir. Kapak özelliğine sahip değil. Ben olsam kutu içerisine fazladan pil koyarım. O özelliği nasıl diyeyim sana katmerli bir hale getiririm.
Evet ama Türkiye'de şöyle bir şey olmuş. Bunu da burada söylemek lazım. Bir üretici, aslında üretici de söyleyeyim, Zopo'nun telefonlarının yanında bir pil çıkıyordu ekstra batarya. Hatta biz incelemelerimizde bunu gösteriyorduk.
Aksesuar vergisi mi koymuşlar, ne yapmışlar?
Aksesuar olarak artık cep telefonunun kutusu içinde pil getiremiyorsunuz arkadaşlar. Bazı kötü niyetli insanlar bunları orada ikişer üçer getirip burada ayrıca satıyorlarmış, vergiden kaçıyorlarmış. Bu yüzden artık telefonların içinde ikinci pil göremeyeceğiz. Ekstra bayağı bir vergiyle beraber onu normal şey kıvamına getirmişler.
Klasik,
yedek parça şeyinden çıkmış
klasik
yani.
Klasik Türk insanının ticari zekası değil mi?
Ne yazık ki iyi niyetli insanları etkiliyor. Bizleri etkiliyor o kötü niyetli satıcılar
maalesef.
İşte.
O zaman sıradaki haberle devam edelim.
Evet, Asus Zenfone ailesinde Qualcomm'a dönebilir demiş. Bu çok enteresan bir haber.
Evet, bu direkt Asus CEO'sunun, Asus'un başındaki insanın, kişinin yaptığı bir açıklama. Şimdi açıkçası bakıldığı zaman bu doğru bir hamle mi olur, yanlış bir hamle mi olur, onu tartışmak gerekiyor. Çünkü hani Zenfone 2'ye baktığınız zaman bugün Intel'in en hızlı Atom işlemcisini kullanıyor akıllı telefonlara uygun. Performansı Snapdragon 800 ile 801 arasında gidip geliyor. Şimdi Qualcomm'un bir duraklama dönemi söz konusu.
Bayağı bir.
Evet, yani 810'un hali ortada. Evet. 808 hani alt kategori bir işlemci. 810'a daha alınması aslında belli koşullar çerçevesinde. Ki Asus'un gerçi burada konuştuğu işlemci Snapdragon 615. Sony'nin de örneğin Xperia M4 Aqua M4 modelini kullanacağı.
Bana sorarsan Qualcomm'un şu anda en iddialı yongası o. Yani fiyat performans açısından çok önemli.
Tabii 8 çekirdek 64 bit daha makul, daha dengeli bir platform gibi görünüyor. Ama şöyle bir durum söz konusu mesela. Şimdi Intel'de bu senenin sonlarına doğru telefon işlemcilerini 14 nanometre uyarlayıp yeni bir mimariye geçecek. Dolayısıyla zaten iyi giden, üstüne koya koya giden bir şirket vardı. Şimdi onu 14 nanometre yapıyorsun ki 615 20 nanometre bir işlemci. Ve ciddi yatırımları var. Intel'in fonlaması daha fazla, reklam tarafında daha fazla destek alabiliyorsun. Hani belki Qualcomm o noktada sürücü güncellemesi, kaynak kodlar, işte ROM uyumluluğu gibi konuları düşünerek Asus'un Zenfone ailesini daha fazla kişi eriştirme noktasında ya da daha geek kitleye, daha geliştirici kitlesine yaklaştırmaya da çalışıyor olabilir ama
o noktada tartışmaya açık bir karar. Türkiye ile konuştuğumuzda artık Intel'in fonlama yapmadığını, telefonların fiyatlarını düşüremediklerini söylemişlerdi çok da fazla o taraftaki pazar bütçesini.
Yok, biraz şeyle ilgili herhalde, marketle ilgili. Biraz yükselince durup bir kan kaybolduğu zaman tekrar orayı hızlandırdığın evet, moduna girmiş olabilirler.
O finansman kesilince de Intel'ini üretiyorum ki abi Qualcomm üretirim. En azından Qualcomm herkes biliyor moduna da geçmiş olabilirler.
O da olabilir ya da bu
çünkü
noktada.
Çünkü o zaman o başlıyor biliyorsun bu
aynen,
sefer.
Ya da şey de olabilir. Burada hani Intel'in şeyi var. Sanki Intel mimarisi Android'le uyumlu değilmiş gibi bir düşünce var pek çok kullanıcının aklına. Ama Intel yavaş çalışıyordur ya da Intel marka planında bir sürü emülasyon olduğu için yavaşlık gibi durumlar söz konusu olabilir. Düşünenler olabilir. Bunlar hani belli oranda doğru aslında.
Evet.
Ama rekabetçi bir platform. Dolayısıyla Snapdragon 615'i deneyebilirler ama ben Asus'un şeyi olduğunu düşünüyorum. Her zaman Intel'le bir dirsek bağ olacaktır çünkü aralarında organik bir ilişki var biliyorsun. Netbook diyorsun ilk Intel Asus'la çıkıyor. Ultrabook diyorsun ilk Asus'la çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bir bağ var ama Lenovo'da da o bağ vardı. Lenovo daha sonra ARM tarafına da kaydı. Şimdi Asus'ta ürün gamını zenginleştirmeye ve farklı fiyat noktalarına farklı ürünler konumlandırma anlamında Qualcomm'u da ürün gamına dahil edebilir ama ben tamamıyla Intel'i bırakıp da sadece Qualcomm'la ilerleyeceklerini düşünmüyorum açıkçası.
Ben de tek başlarına gideceklerini düşünmüyorum. Zaten sonuç olarak Asus çok ortada bir firma. Hangisi daha avantajlı fırsatlar sunacaksa performans açısından da onu seçecek.
Yalnız sana onun şu konuda bana katılıyor musun bilmiyorum ama Asus da dünyada yaptığı her iş ortalamanın üzerinde olan nadir firmalardan. Yani hani
öyle.
Anakart yapıyor
ödüm
çok
vermiyor,
iyi.
Evet.
Ekran kartı yapıyor güzel. Notebook yapıyor güzel. Monitör yapıyor güzel. Hakikaten o işi iyi yapan firmalardan.
Şu anda işinden ödün vermeyen ender firmalardan biri olarak aynen kaldı. Öyle. Çünkü firmalarda şöyle bir artık olay var. Ucuz satmazlarsa satamıyorlar birçoğu. Rekabetçi olamıyorlar. Ama marka değerini koruyabilen ender firmalar Asus gibi, Logitech gibi. Hı-hı. Bunlar hala da pahalı aksesuarları, pahalı ürünleri satmaya devam
ya
edebiliyorlar.
Zaten şimdi
ayrı bir güç.
Şöyle bir şey var. Ucuz sattığın zaman ne oluyor? Çok satıyorsun ama sadece ciro yapabiliyorsun.
Evet.
Pahalı sattığın zaman ne oluyor? Kar elde ediyorsun. Kar elde etmeden Ar-Ge yapmak ve daha iyi bir ürün ortaya koymak da hani biliyorsun ki çok mümkün değil.
Öyle gerçekten. Şimdi burada bir notum var senin 8 GB telefonlar konusunda.
Şimdi o çok ilginç bir haber.
Evet.
Yani bizde de teknoloji siteleri bunu yazdı. Yazdıkların yani bu haberi kaynak olan kurum da TENA isimli. Bu Amerika'da FCC denen bir şey var. Federal İletişim Komisyonu. Tüm telefonlar o komisyonu onay almadan Amerika pazarına giremiyor. Yani Türkiye'de BTK'ya denk bir kurum diyebiliriz. TENA da Çin'in FCC'si ya da Çin'in BTK'sı. Çin'in telefonlar bu kurumdan onay almadan, onların testlerinden geçmeden piyasaya çıkamıyorlar. Şimdi yükselen firmalardan birisi kim? ZTE. Ürün gamı var Nubia diye. Hatta Türkiye'de gelip gelmeyecek tartışılan ürünlerden bir tanesi. Güzel telefonlar. Çin'in...
Onlar gelecek diyorlar, gelmiyor bir şey diyorlar. Tek başımıza satmaya başlayabiliriz.
Gel git yaşıyorlar evet. Öyle. Ama onların yükselişini sağlayan Çin'in devlet başkanının, hanımının yani First Lady'sinin bu telefonu kullandığının anlaşılmasıyla yok sattılar. Onun yeni modellerinden birisinin TENA'daki komisyon kodları ortaya çıktı. Diyor ki 3.5 GHz işlemci, 8 GB bellek. Dünyada olay oldu. 8 GB RAM'li ilk telefon geliyor. 3.5 GHz'de çalışan mobil işlemci de varmış da hani böyle bir telefon yapılıyor. Hani şunu söyleyelim. Böyle bir spesifikasyon sahip telefon şu anki teknik koşullar çerçevesinde mümkün değil zaten. Muhtemelen orada bir yazılım yanlışı var. 3.5 GHz'de de 2.5 GHz'de çalışan bir işlemci. 8 GB dedi de 4 GB RAM'li bir telefon. Çünkü teknik olarak o hızda çalışan bir işlemciyi kimse duyurmadığı gibi 8 GB RAM'li bir telefona koymak da şu an çok mümkün değil. Hele ki Nubia gibi evet Çin'de milyonlar satıyor ama dünyada satılmayan bir telefon açısından. Bunu biraz bilinçlendirme amacıyla aldım çünkü insanlara böyle telefon çıkar mı, gelir mi vesaire. Bazen firmalar şov amaçlı sadece vitrinde göstermek için öyle denemelik şeyler yapıyorlar ama Nubia serisi gibi milyonlara hitap eden bir telefon için En azından şu anki bilgiler çerçevesinde çok geçerli bir durum değil.
8 GB belleğe pek ihtiyacımız olur mu aslında? Bunu konuşmamız gerekirse de ben Windows 10'la beraber, Windows 10'un telefonlarla kullanılmaya başlamasından aldım, evet, sonra 8 GB belleği kullanmaya başlarız. Çünkü Windows 10'un özelliği itibariyle telefonlar artık daha işlevsel, dock üniteleri daha fonksiyonel, daha alınması hale gelecekler.
Madem girdin, o haberle devam edelim. Çünkü ilerleyen dakikalarda ona zaten gelecektik. Şimdi Microsoft'un Windows Continuum isimli bir yeni konsepti var. Diyor ki tüm cihazlarımız diyor aynı yazılım arayüzüne sahip olacak diyor. Dolayısıyla yazılım uyumluluğu ve arayüz deneyimi her cihazımızda aynı olacak diyor. Şimdi Windows 10, yani artık Windows Phone 10 diyemiyoruz. Windows,
evet,
10 dediğimiz
Windows 10
cep
diyoruz.
Telefonları için Windows 10 tarafında şöyle bir demo gerçekleştirildi. Eğer kullanıcılar Windows 10 işletim sistemine sahip bir telefonu harici bir görüntü kaynağına, bir monitöre bağlar ve aynı zamanda ona ek olarak bir klavye fareyle eşleştirirlerse Continuum optimizasyona sahip olan uygulamalar masaüstü deneyimi sunacaklar. Yani masaüstündeki arayüzde
ofisi şeyi,
evet, yani bir bilgisayar kullanıyormuş gibi, evet, olacaksın. Microsoft'un yaptığı örnekte ofis uygulamasının mobil versiyonu telefonu ekrana taşıdığından itibariyle bildiğin masaüstü gibi oluyor. Hani bu çok amaçlı kullanım açısından gerçekten de Microsoft'un o mobil bölümünü hızlı bir şekilde ileriye itebilecek bence en güçlü adımlardan birisi oldu.
Bence asıl beni heyecanlandıran kısmı oldu. Şimdi insanlar hep diyor ki iOS uygulaması, Android uygulaması falan filan. Dedim ki ya bunlar tamam, hani hep söylenen şeyler zaten. Windows'ta girişirse çalışsın falan filan da bir türlü şeyi başaramadılar. Cep telefonunun içindeki o yüksek işlem gücünü tablete, dizüstüye aktarma işini bir türlü halledemiyorduk. Bu iş bunu halledebilecek gibi görünüyor. Ve özellikle senin incelemesini yaptın, ön incelemesine yer verdin. Alcatel'in kablosuz olarak bu işi yapabildiğini, aynen, gördüğümüzde, yani bu iş için illa ben kablo bağlamam gerektiğini düşünmüyorum.
Ya da Motorola'nın konsepti var yani, bir notebook kasası alıyorsun, arkadan telefonu takıyorsun, işlem gücü gibi.
Takma işi her zaman, evet, irite edici ama telefon cebimdeyken elime aldım boş ekran, tablete dönüşecekse eğer kablosuz olarak, tamam, müthiş, bitti orada iş. Müthiş.
Sorunsuz çalışacaksa eğer.
Evet.
Yani tek, üstelik hani sonuçta bir kasa var ortada. Yeri geldiği zaman bu kasanın pilli telefonu da şarj edebileceksin.
Bambaşka bir şey,
bambaşka olur, bir şey olur hakikaten. Üstelik şöyle bir şey olur. Daha makul fiyatlara daha iyi bir donanım da almış olursun. Birine az para verirsin, birine daha biraz daha yüksek fiyat verirsin ama bir notebook ve bir telefon maliyetinden daha düşük bir maliyetle hem bir dizüstü bilgisayarın olur hem de telefonun olur.
Bunu, bir de dizüstü bilgisayar demek yanlış olur, onu ultra portable, evet, ultra taşınabilir bir gibi seviyede ultrabook'un olur. Zamanında, yani incecik bir kasa, belki 500 gram, 600 gram.
Zamanında işte bu konseptin ilk adımlarından birisinde Qualcomm Smartbook demişti. Daha sonra Almanya'da patent sıkıntısı yaşadıkları için Smartbook kullanamamışlardı. Zaten böyle konseptleri yapabilmek için büyük bir yazılım gücüne ihtiyacım var. Bunu da yapsa işte Microsoft, Apple ya da Google yapabilir. Microsoft'un yükselişe geçmek için böyle bir adım atması doğru. Buna ek olarak şöyle söyleyeyim. Windows Phone 8.1 içinde bir gelişme var. Bunun da görüntüleri ortaya çıktı. Windows 10'da olması bekleniyordu ama Windows 8.1'e de Windows Phone 8.1'e de güncellemeyle gelecek. Artık Windows Phone cihazlarda da ya da üst seviye Windows Phone cihazlarda ekranı ikiye bölüp aynı anda iki uygulama çalıştırabileceğiz. Sonucunda Microsoft'ta eksiklerini kapata kapata geliyor. Evet. Hani bir Lumia 1520'yi düşün. Büyük bir ekranın var. Hızlı çalışan bir telefon. Ekranı ikiye bölüp üst taraf değiştiği bir ofis uygulamasını çalışıp alt tarafta da tarayıcıyla çalışmak güzel olur.
Evet, gerçekten güzel olur. Gelişmeleri merakla takip ediyoruz o tarafta. Ben hala da arayüzün telefonu çok uygun olmadığı düşüncesindeyim. Biraz daha belki de o tarafta törpüleme yaparlarsa daha güzel bir deneyim sunabilirler ama işte asıl heyecan verici şey o cep telefonunu farklı amaçlar için kullanabiliyor olmak.
Ya şimdi orada sıkıştıkları bir nokta da var. Lenovo'nun Windows Phone'unu alıyorsun, aynı arayüz. Asus'unkini alacaksın, aynı arayüz. Samsung'unkini alıyorsun, aynı arayüz. Yani üreticilerin farklılık yaratabileceği çok fazla alan kalmıyor
maalesef. Ne yazık ki.
İşlemci diyorsun, hepsi aynı işlemci. Çünkü zaten Microsoft şu anda işlemci kullanımında çok fazla esneklik vermiyor üreticileri. Kamera sensörü diyorsun, zaten dünyada üreten 3 tane 4 tane firma var. O noktada biraz daha genişlemeye ve özelleştirmeye ihtiyacı var gibi görünüyor platformun.
Bakalım neler olacak. Belki bir yerden sonra özelleştirmeye de açacaklar. Lenovo'nun Zenfone 2'ye rakip bir K80 model isimli cep telefonu var.
Artık herkes Zenfone 2'ye rakip oluyor nedense, değil mi?
Evet, Zenfone 2'ye rakip diyoruz çünkü neden? Bunlar fiyat performans odaklı cihazlar. Yani fiyat odaklı demek daha doğru olur.
Fiyat odaklı ve donanımın belli noktalarında böyle insanın albinisini uyandırabilecek özelliklere sahipler. Zenfone 2'nin hani bugün Zenfone 2'nin en can alıcı özelliği diye sorsam ne dersin? RAM dersin. 4 GB RAM değil mi?
Oradan vurdular zaten.
Keza Lenovo'nun K80'inde 4 GB RAM var.
5.5 inç Full HD ekranı, 64 bit Intel işlemcisi yine aynı şekilde beraberine geliyor. Intel Atom işlemci. Şimdi,
acaba bu işlemci kullananlar 4 GB RAM bedava mı veriyor? Bilmiyorum
şimdi
ama.
Bu işlemcinin şöyle bir özelliği var. Bu işlemciyle beraber 4 GB bellek kullanabiliyorlar.
Tabii 64 bit bir işlemci.
Özelliği oradan geliyor. Şimdi 64 bit olması da yetmiyor biliyorsun işlemcinin. Aynı zamanda bellek kontrolcü kısmında aynen da öyle. 4 GB desteklemesi lazım. Intel bu olanağı sağladığı için firmalar bunu da kullanmak istiyorlar diye düşünüyorum bu tarafta. 13 megapiksel bir kamerası var. 64 GB'lık bir depolama alanı olacağı konuşuluyor.
Ve üstüne üstlük hani yaklaşık 8,5 mm'lik bir kasa kalınlığı var. Ben kasanın zaten yani şu an 4 görüyorlar.
4000 mAh batarya unutmuyorum.
4000 mAh batarya var. Kasanın tasarımı da güzel olmuş. Ve fiyat olarak da $300'ların altı fiyatlardan bahsediliyor. Yani $300'ların altı ne demek oluyor? Direkt yurt dışı fiyatına Türkiye'ye uyarlarsak işte Galaxy S6 gibi fiyatların telefondan yarı fiyatına, yani o 2500 liraysa 1200 lira gibi fiyatlarla bizim bu telefonları Türkiye'de görebiliyor olmamız lazım. Hani Zenfone 2'de bu telefonda 1100-1200 lira ama maksimum olmak kaydıyla gelirse, hani onlar üst tarafta yarışa dursunlar, alt tarafta zaten atılan üçgüleri geçer. Bilmiyorum, 1100 liraya Asus Zenfone 2 ses getirir.
Evet, gerçekten öyle olur ama pek de mümkün görünmüyor şu anda.
Vallahi bana geçtiğimiz günlerde birisi söyledi, ben göremedim ama bir elektronik ticaret 1300. Sitesinde 1399 lira gibi fiyatlandırmayla Zenfone 2 listeye alıp hemen çekmişler. Ben arkadaşa sordum, bu çok geçerli bir fiyat mı dedim. O da telekom sektöründe çalışan bir arkadaşım. Dedi ki, genelde dedi e-ticaret sitelerinin fiyat görüyorsan dedi, o zaten üreticiden alınmış fiyattır aslında. Çok değişmez dedi. Ama umarım 1400 liradan gelmez. Çünkü az önce ne dedik? LG G3 var dedik 1500 liraya. Tamam, 4 GB RAM de, o da 3 GB RAM, hızlı işlem, ya, kamera G3, vesaire.
Apayrı bir dünya yani. Zenfone 2 nere, o nere?
Umarım 1000 liradan 1100 liradan gelir. O zaman çünkü hakikaten insanlar makul fiyata güzel bir telefon alıp performanslı bir şekilde kullanabilirler.
Şimdi Android dünyasına baktığımızda şöyle bir durum var. Ne dedik? M9-810 kullanıyor, LG 808 kullanmak zorunda kaldı, ısı sorunları falan filan. Aynen. Neyi gösteriyor bu Erdi? Artık kendi işlemcini üretmiyorsan çok da teknolojiyi yakalayabilmen, o gelişimi yakalayabilmen mümkün
ya
görünmüyor.
Atabilmen.
Fark atabilmen. Apple'ın farkı koruyabilmesinin 1 GB bellekle, 3 çekirdekli işlemcilerle, 2 çekirdekli işlemcilerle bugünün telefonlarına kafa tutabilmesinin en önemli nedeni
bu.
Gelişmiş işlemciye sahip olması. Yazılımı da üretiyor tabii. Yazılım kısmını geçiyorum ama işlemcisini kendi üretiyor, kendi özelleştiriyor ve güçlü bir işlemci. Çekirdek bazında yüksek performansa aynen sahip. Samsung kendi işlemcisini üretmeye başladı. Tamam, mimaride çok değişiklik yok ama ne yaptı?
Paket mükemmel.
14 nanometre ile beraber o da farkını ortaya koydu. İşte kendi işlemcinizi üretemezseniz bir şey olmaz ve Samsung da daha evet özelleştirilmiş işlemciyle karşımızda olacak ve bu işlemcilerde noktayı koyar diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle fikir. Zaten Samsung'un Samsung son yıllarda mühendislik kadrosunu bayağı genişletti. Bu silikon tasarım, çip tasarımı üzerine olan kadro. Zaten Exynos 7420'ye baktığınız zaman evet, ARM'ın çekirdek tasarımına çok fazla müdahale yok ama ortaya çıkan pakette bayağı bir çalışma yapmışlar. Evet. Bunu anlayabiliyorsun. Özelleştirilmiş mimari üzerine çalıştıkları zaten uzun süredir konuşuluyordu. Mongoose kod adıyla. Şimdi onun tam adı da Exynos M1 olacak gibi en azından.
K1'in M'si mi bu? KLM'den.
Mongoose'un hani M'si gibi. Belki de öyledir. Bu şurada ortaya çıktı. ARM'ın yeni Cortex-A72 için yayınlamış olduğu, geliştirmek için de bu işlemciye de destek olduğunu görmekteyiz. 2.3 GHz'e çalışıp şu anki en yüksek performanslı işlemciden %50'ye varan oranda daha hızlı olacağını görülüyor. Şimdi şöyle bir şey var Mesut. İşlemci özelleştirecek. Üretim teknolojisini buna göre özelleştirecek.
Evet.
Ve güzel bir taraf var. AMD, MediaTek, Imagination gibi pek çok firmanın üyesi olduğu HSR'sin, bu Heterojen Sistem Mimarisi Derneği diye bir dernek var. Samsung da oranın üyesi. Bu ne anlama geliyor? Bu Exynos M1 işlemcisinde GPU aynı zamanda genel amaçlı hızlandırma da yapabilecek. Yani belki çok fazla uygulama olmayacak ama örneğin TouchWiz arayüzü aynı zamanda GPU hızlandırmadan da faydalanabilecek. Dolayısıyla Galaxy S7'de biz muhtemelen arayüzün süper uçtuğu, telefonun bambaşka bir noktaya taşındığı bir işlemciyi de görebiliriz.
Note 5'te görür müyüz sence?
Note 5 yetişmez zannetmiyorum. Note 5'te biz muhtemelen Exynos 7420'nin artık 7450 mi olur ne olur bilmiyorum ama frekansı yükseltilmiş. Belki şimdi GPU tarafında şöyle bir şey var. Galaxy S6 ve S6 Edge'deki GPU bir üst basamak frekansa çıkabilme yeteneği sahibi ama onu kapatmışlar.
Evet.
Muhtemelen Note 5'te verecek büyük kasa olması itibariyle.
Şimdi neden kapatmışlar? Bunu da söyleyelim. Hızdan düşsün, işte nota yer açılsın falan filan evet diye değil. Kasa küçük, yer ortam olmayınca çok ısınıyor işlemci.
Samsung'un bir nedeni daha var. Rakip çıkarsa açarız.
Bir de o var
bir
değil
de öyle bir durum söz konusu ama Note 5'te daha büyük kasada daha yüksek termal bütçenin olacağı için onu açarlar. Frekansı işlem tarafından yükseltirler. Belki bir miktar daha yüksek frekansı bellek kullanırlar ve aradaki farkı korurlar ama Galaxy S7 müthiş bir işlemci de gelecek gibi görünüyor. O vakit HSM10 ve rakiplerde muhtemelen Qualcomm Snapdragon 820'yi kullanacak. Benim duyumlarıma göre Snapdragon 820 için şöyle şeyler de söyleniyor. Gerçi yine liderliği alırsak alırız, alamazsak Qualcomm belki yavaş yavaş bu işten çıkabilir. Çünkü Qualcomm zaten asıl parayı 3G, 4G, 5G
evet,
lisansından modem işinden kazanıyor. Bunlar onun için biraz çerez iş gibi görünüyor ölçek anlamında bakıldığı zaman. Ama 2016 için Samsung işlemci performansı olarak yine en güçlü aday gibi görünüyor.
Bakalım neler olacak. Gerçekten heyecan verici gelişmeler. Ben her firmanın artık kendi işlemcisini üretmesi gerekliliğine inanıyorum. Burada da HTC'yi kurtaracak şey artık MediaTek'e yanaşmak olabilir.
Ya şimdi şöyle
ama
şey var.
HTC'nin de hisselerinde Qualcomm hissesi var bildiğim
var
kadarıyla.
Var öyle bir durum söz konusu ama yani işte Huawei bile artık kendi işlemcisini yaparak her jenerasyonda daha başka noktalara gidebilmeye başladı. Fark yaratabiliyor olman lazım. HTC Qualcomm'un ekmeğini daha önceki zamanlarda yedi ama İşin ticareti gereği adam şeye bakıyor. En çok kim satacak diyor ya da bir projeksiyon yapıyor. Diyor ki mesela X telefon gelen daha fazla satabilir. O zaman X'e yoğunlaşıyor ister istemez. İşte LG G4 için Qualcomm ne dedi? Snapdragon 808'i özel bir işlemciymiş gibi G4'e özel yaptık diyor yani. Hani bir işlemci yaptık da G4 için LG'ye verdik demiyor. G4'e özel modifiye ettiğimiz bazı noktalar var diyor. Dolayısıyla hani orada üreticiler biraz para kazanma da derdindeler. Ama gelecek dışa bağımlılığın en az olduğu, kendi telefonuna, kendi yazılımına özel tasarım yapabilen, hem kasa tasarım hem de işlem tasarım yapan firmaların olacak.
Evet, öyle görünüyor. Xiaomi'den haber var. Xiaomi'den artık deyince ülkemizdeki kullanıcılar artık umudu kestiler zaten gelmeyeceğini. Gönlün o ki Xiaomi vazgeçti gibi.
İnşallah bu sene yetişir. Evet. Geçen senenin sonuna geleceklerdi göğe ama bu sene sonu...
Ofis var.
Ofis var işte, ticari belgelerde, ticaret gazetesinde falan şey dalmışlar, lisans dalmışlar, isimlerini tescil ettirmişler ama çalışan da varmış göğe. Fakat ürünler ortada yok. Ürün olmadığı sürece de...
Bir sonuç yok ve Mi 4i lanse edildi.
Bu Mi 4i çok ilginç bir telefon çünkü... Xiaomi'nin Hindistan'da lanse ediyor. Dünya lansmanı Hindistan'da yaptığı ilk telefon oldu. Uzun süre rakip firmalar şöyle şeyler söylüyorlardı. İşte Hindistan'da patent ihlali yaptılar. İşte Hindistan telefon satamayacaklar dendi.
En çok konuşulan konulardan bir tanesi.
İşte Ericsson dava etti dendi. Türkiye'ye de gelemeyecek dendi hatta bu yüzden ama adamlar hani bunların hepsini böyle gövde gösterisi yapar gibi bunların hepsi yalan arkadaş. Bakın ben gider lansmanımı da Hindistan'da yaparım diyerek M4i'yi lanse ettiler. MI4i diye isimlendirilmiş halini. Snapdragon 615 ucuz bir versiyon. Ama 615 az önce met ettik. Güzel de bir platform. Hani M4'ün ya da M5'in işte daha uygun fiyatıyla alınabilecek bir telefon. Kasa tasarımı da güzel. İşte 2 GB RAM, 16 GB depolama. Polikarbon kasası var. Ekran yine ilk izlenim olarak lansmana katılanlardan anladığım kadarıyla güzel. İyi bir paket çıkmış. Zaten Xiaomi'nin de yükselişi ortada. Prestijli bir marka olmaya doğru gidiyor. İnsanları da heyecanlandırıyor. Oldukça iyi bir paket çıkarmışlar.
Bu arada hani genel olarak telefonun bataryasına baktığında 3120 mAh bataryanın korunduğunu görüyorsun bu tarafta. Bu batarya süreleri yani batarya büyüklükleri nedense Çinli firmalarda hep böyle büyürken
aynen.
Bu tarafa geldiğimizde işte Samsung'uydu, HTC'siydi böyle bir atılım göremiyorsun. LG 3 senede 3000 mAh.
Yani bak zaten rakiplere de gönderme yapmışlar işte. Rakiplerin pil, şey, amiral gemi telefonlardan %40 daha büyük pil diyor. Burada iPhone 6'ya falan da gönderme yapıyor.
Evet, oldukça fazla.
Yani Çinliler malzeme bol olduğu için herhalde pili koyuyorlar. Ama tuhaf bir dengesizlik var orada da. Bakıyorsun şey hani Ascent Mate 7 gibi bazı telefonları bu işin dışına bırakıyorum ama orta seviyede ortanın biraz altı işlemci koyup büyük pil koyuyor mesela. Pil uzun süre telefon uzun süre çalışsın diye ama sonra yüksek performanslı bir işlemciye geçiyor daha küçük pil koyuyor.
Evet.
Böyle bir ters orantı var. Çin'de böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Bazen çok satmak için ucuz telefona büyük pil ya da fazla işte Zenfone'daki fazla RAM gibi bir takım değişik özellikleri ön plana çıkartarak pazarlama faaliyetleri yapıyorlar ama.
Bu arada şunu da söyleyelim. Pil kapasiteleri arkadaşlar enteresan bir şekilde pil iç direnci değiştirilerek ayarlanabiliyor. Aynen. Ama pil iç direnci yani pilin içindeki o iç dirençle oynayarak pil kapasitesini suni olarak arttırdığınızda şöyle bir negatif etkiyle karşılaşıyorsunuz. Pil yoğun yük altında güç vermesi gereken durumlarda bu sefer ekstra fazla ısınıyor.
Aynen.
Çinli telefonlarda çok büyük bataryalı modellerde en büyük yaşanan sıkıntılardan bir tanesi ise pilin aşırı ısınması.
Evet.
Pil ısınıyor ve dikkat edin Çin'de pil patladığı haberleri daha fazla geliyor bu tip telefon modellerine.
Şişim yapıyor bir yerden sonra ve yani patlama noktasına varan bir
evet,
sorunlar ortaya çıkıyor.
Bunu da işte bir göz önüne almak lazım. Bu telefonlar ısınan telefonlar. Ben mesela Mi 4'ü test ederken özellikle çok ısındığını gözlemlemiştim. Bu da ondan kaynaklı olabilir. Yani içindeki pilin de bazen diyoruz ya Samsung niye büyük koymadı diye. Samsung falan o işlere topa fazla giremiyorlar.
Yani tabii şimdi bakıldığı zaman bugün dünyadaki pil üretiminin pek önemli bir kısmını LG ve Samsung gibi zaten firmalar yapıyor. Ama 4000-5000 mAh'i gidip sadece Çinli üreticilerle evet. Görebiliyorsun. Yani şu düşünülebilir. Arkadaşlardan pazarlama stratejisi benimsel. Bir telefonu 3000 mAh koyar, başkasına 4000 koyar. Ama dikkat et hiç 4000 yok, hiç evet. 5000 yok. Dolayısıyla illa ki bunun belli standartizasyonu ya da güvenlik tarafında belli endişeleri de olabilir.
Çünkü onlar da biliyorlar. S6'ya 5000 mAh koysa biliyor ki 2-3 milyon daha fazla satacak yani, yani en az ayda.
Değiştirilebilir kapağa sahip telefonlara büyük pil koymak daha kolay. Keza hani belki LG 3 senedir 3000 mAh'da gitmek yerine bunu 4000 mAh'da yapabilir. Yani 9 mm olmaz 10 mm olur ama 4000 dersin adamın ilgisini çeker bakıldığı zaman ama arka planda belki pazarlamanın dışında teknik ve güvenlik konusunda da bir takım endişeler olabilir.
Evet, bu arada kameralardan devam edelim isterseniz. RAW formatı popülerliğini korumaya, arttırmaya başladı. İlk olarak Nokia telefonlara RAW güncellemesiyle beraber gördük. Şimdi LG diyor ki biz RAW formatında çekebiliyoruz. Bu arada bu formatı da açıklayalım. Şimdi JPEG veya benzeri sıkıştırma formatlarında bir görüntü resimden yani işleyen sensörden alındığında bir algoritmayla beraber sıkıştırılıyor. İster istemez sensördeki bilgi tam olarak aslında sizin o dosyanızın içinde yok. O tamamen matematiksel formattan geçmiş, sıkıştırmadan geçmiş. Birazcık detayların kaybolduğu sıkıştırmanın oranına göre.
Müdahale edilemeyen.
Evet, müdahale edilemeyen bir fotoğraf haline alıyor. RAW formatlı ise sensörden gelen bilgi direkt sensörden geldiği gibi kayıt altına alınıyor. Sıkıştırma yok. Bu yüzden dosya boyutları astronomik büyüklükte oluyorlar JPEG'lerle karşılaştırıldığında. Ama siz sonrasında müdahale edebiliyorsunuz çok daha rahat bir şekilde.
Adobe'nin Lightroom gibi fotoğrafları var. Profesyonel fotoğrafçılar. O fotoğraftaki her ışık olayını, her değişkenini değiştirip daha güzel sahneler ortaya çıkartabilir.
Çünkü piksel bazında sıkıştırmasız bir fotoğrafla ilgilendiğiniz için efektler en azından daha işe yarar bir şekilde uygulanabiliyorlar. Ve HTC One M9 modeline de artık RAW desteği gelmiş durumda.
Aynen, kamera uygulamasını güncellemişler. Marketten One M9 kullanıcıları bunu indirebilirler. Ben şu açıdan bunu önemsiyorum. Birincisi kamera tarafında HTC eleştirilen bir noktalar. Yani rakiplerine göre kamera kalitesi ortalamada daha geride kalıyor. Bu ekstra bir avantaj sağlıyor. Hani abi ben HTC One M9'un tipini beğendim. Kamerası da görüntü kalitesi olarak iyi ama ben profesyonel fotoğrafçıyım. RAW da istiyorum diyen kullanıcı kesimini böylece yakalayacaklar. İkincisi de şöyle bir durum var. Sensörün RAW formatı bir JPEG'e göre belki 5, 6, 7, 8 kat daha fazla yer kaplıyor. HTC'nin buradaki avantajı ne? Telefona SD kart takabildiğin için pilin bitene kadar, powerbank taşıyorsan pilin bitmeden de istediğin kadar fotoğraf çekebiliyorsun. Galaxy S6 ya da iPhone 6'da ne oluyor? Kapasiten dolmaya başlıyor bir yerden sonra. Türkiye için hayal olan bulut depolama gibi konulara da zaten hiç girmemek gerekiyor. RAW formatı veren bir telefonun mümkün mertebe SD kart desteği sunuyor olması gerekiyor ki adam çektikçe çekesi gelsin ve alan kapasiten yetmez artık ya da kapasiten dolacak gibi bir endişeye de kapılmasın.
Evet, gerçekten SD kart burada oldukça önemli ya da telefon depolama alanı eğer arttırılamıyorsa SD kartta minimum 64 GB belki kullanılabilir bir şekilde olsun.
Aynen öyle.
Apple tarafında finansal sonuçlar açıklandı. Bu da yine bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Ve finansal sonuçlar çok enteresan bir gerçeği de ortaya koyuyor.
Evet, ilk defa Apple ürün gamı içerisinde Mac'ten, yani Mac bilgisayar ailesinden elde edilen kar iPad'i geçmiş. Bu önemli bir sinyal çünkü Mac'ler zaten Apple'ın ürün gamı içerisinde kazanım anlamında, para elde etme anlamında hep en son üye muamelesi gören seviyede ama nasıl bir etki oldu? iPhone çıktı kullanıcı memnun, iPad çıktı kullanıcı memnun. Bunların pek çoğu başka bir telefondan geçtiği için zaten çoğunda Windows tabanlı bir bilgisayar vardı. Sonra adam şunu düşünmeye başladı. Ya bu firma küçük bir cihazı iyi yapıyorsa, onun biraz daha büyüğünü iyi yapıyorsa bilgisayarı zaten güzel yapıyordur diyerek bu kullanıcılara
bir merak uyandırdı.
Bir merak uyandırdı. Donanım seviyesinde Windows rakibinden iki katı pahalı Mac'leri satmaya başladılar ve belli bir noktaya geldi ama bunun bence bilgisayar dünyasına şöyle bir yansıması var. Üreticiler iki senedir tabletler çıktı, piyasalar aldı, biz bilgisayar satamıyoruz moduna girmişlerdi. Şimdi Apple bu gerçeği de bozmuş oldu. Üstelik yüksek maliyetli bilgisayarlarla bozmuş oldu.
Bir de en iyi tablet üreten firma olmasına rağmen bozmuş.
Evet, en iyi tablet aynen doğru, çok haklısın. Dolayısıyla artık üreticilerin ya tablet bizim piyasayı küçülttü, ben satamıyorum bahanesi kalmadı. Güzel bir ürün ortaya koyarsan pahalı olmasına rağmen sattığını ve kar elde edebildiğini zaten Apple göstermiş oldu.
Ya şimdi o da enteresan bir şey de var Erdi. Tablet pazarında artık Apple istediğini bulamıyor gibi, satışlar istedikleri oranda artmıyor gibi hep söylentiler var ama bir gerçek var. Mesela Air 2'yi geçtim iPad'i. iPad Air sende olsa bayağı bir uzun süre yeni iPad almana gerek yok. Çünkü olmadı. Daha iPad Air'ı yavaş kaldı bu diyeceğin herhangi bir uygulama falan yok.
Ya da var, şöyle düşün. iPad'i boş ver. iPad'in yeni alternatif koyabileceğin tablet var mı şu an markette?
Yok, yani benim gidip almak isteyeceğim yok en azından.
Yok yani hani bir Samsung Galaxy Tab S görebilirsin. Bir işte Türkiye'ye belki gelip gelmeyeceği belli değil. Xperia Z4 tablet gibi böyle çok kallavi bir cihazlar var ama.
Onları da kullanmaya başladım. Yani Android'den olmuyor
bir diyorsun. Bir Android tarafı var, bir de Xperia Z4. Türkiye'ye gelirse duyuyorum ki 2000 liradan gelecek. 1200 lira iPad var. Evet. 1200 lira iPad var. Öyle bir durum söz konusu. Bu arada senin bu yakaladığın noktayla ilgili Tim Cook'a da soru sormuşlar. Ya tamam Mac'ten para kazanıyorsun ama tablet işi kötü gidiyor. Ne olacak? Ne zaman düzeleceğini bilmiyorum ama düzeleceğini sağlayacak cihazlarımız yolda diyor. Hani burada belki kalemli bir iPad Pro ya da ona benzer bir takım yeni cihazlar, belki tasarımda bir takım değişiklikleri de iPad'in geleceğini görebiliriz.
Evet, zaten iPad Air 2 donanımsal olarak o kadar güçlü bir durumda ki ona şöyle takılacak bir dock ünitesi koysalar klavyesiyle beraber onu MacBook olarak kullan.
Bu arada şey ne diyorsun, bak piyasaya çıkalı artık 7-8 ay oldu. iPad'in son 3 ayda sattığı rakam 60 milyon. Yani iPad diyorum, iPhone'un.
O zaten uçuk bir rakam. Yani
60 milyon. Yani son 3 ayda sattığı rakam 60 milyon kişiye.
Toplamda kim bilir ne olacak?
Tabii orada şu var. Birincisi Apple'ın bu derece yükselmesinde ana faktör Çin pazarına artık açılmış olması. Evet. Ve iPhone satışlarının en büyük kalemi büyük ekranlı iPhone'dan geliyor. Bir de şöyle bir gerçek var Mesut. BlackBerry biliyorsun bitti gitti. Şimdi kurumlar BlackBerry'den iPhone'a geçiyorlar.
Evet.
Öyle bir gerçek var. Neden iPhone'a geçiyorlar? Kullanıcılar iPhone istiyor bir kere marka algısına ötürü, yani çalışanlar. Bir de biliyorsun Apple geçen sene IBM'le stratejik bir işbirliği yaptı. Kurumsal veri güvenliği vesaire gibi konularda. Onun da bir etkisi var. Başka bazı faktörlerin etkisi var. Güvenlik diyorsun. iOS ekosistemi Android'e göre hala daha güvenli bir algı oluşturuyor. Android marketten yazılım indiriyorsun. Arka planda Wireless, Trojan bir sürü şey çıkma ihtimali var. En azından iOS'e göre kıyasladığımız zaman. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman adam kısmen daha yeni cihazlara rağmen hala 60 milyon satıyor. paraları sayıyorlar.
Bu büyük bir başarı tabii ki. Genel olarak şimdi Apple'dan bahsederken Apple'ın ürünlerine rakip PC'ler adlandırılır hep. Hı-hı. İşte MacBook çıkartır. Dersin ki MacBook killer. iPhone killer'lar vardı eskiden. Şimdi artık telefonlarda öyle bir şey kalmadı. Şimdi de Asus tarafında MacBook'a rakip olarak isimlendirilen tabii bunu editörler isimlendiriyor. Evet, evet. Yeni bir dizüstü bilgisayar modeli var.
Evet, Zen ailesinin, Zen mukayesesinin Pro serisi altında duyurulan UX501 isimli model bu.
Alüminyum gövdesiyle.
Zaten oradan aslında MacBook izlenimi yapıyor. Yoksa hani donanım olarak bakıldığı zaman bugün hani...
Bu fiyata MacBook alamıyorsun zaten.
Ya yok, bu fiyata zaten...
Donanımlı MacBook da alamayabilirsin.
Yani bunun 200-300 dolar altında MacBook var. 12 inç MacBook, Koremli olanı. Yani bu adamın...
GTX şimdi... 960M var mesela.
960M var. Core 7-4720Q var, bu işlemci, yani HQ var bu işlemci. Extreme Edition serisi haricindeki en hızlı Intel'in mobil işlemcisi. Burada bence daha önemli olan PCI Express tabanlı SSD'ye geçirmiş olması 512 GB. Çünkü Apple'ın performans artışındaki en büyük kalemlerinden bir tanesi buydu. Bunun dışına bakıldığı zaman yine keza ekran kartından bahsettim. Ekran 4K IPS.
15 inç 4K IPS, işte sRGB renk gamutunu da %100 kapsayan bir ekran.
Ya bunu profesyonel diyeyim, anlamda hani kullanıyorum. Fotoğrafçıysan bunu alabilirsin, videocuysan bunu alabilirsin gibi. GTX 960M'le oyun da oynarsın.
Oyun da oynarsın.
Ama tabii oyun cihazı değil bu. Asus oyun isteyenleri diyor ki gel ben sana ROG vereyim diyor.
Ya evet, yani şimdi bu cihazda şöyle bir olay var. 4K ekran var ama 4K'da zaten 960'la oyun oynaman imkansız. Onu oynasın oynasan Full HD oynarsın. Hatta biraz da altına düşürüp daha yüksek kare sınırlarında elde etmeye çalışabilirsin ama IPS ekranı orada biraz şey yapıyor. Bunu genelde oyuncular istemezler. Ghosting yapıyor. Hı hı. Çünkü dizüstü bilgisayar ekranları masa üstündekiler kadar daha hızlanmadılar.
Daha hızlı, aynen. Haklısın. Dolayısıyla zaten bu da işte bunu doğrudan oyuncuya hitap etmediğini gösteren.
Ama video işlerken falan Premiere'de, After Effects'te falan çalışırken 960M orada çok önemli. Hani niçin 960M var derlerse aynen, oradan...
Hızlandırma, ekstra hızlandırma elde edebilirler. Tabii şey de var. Kasası bu derece donanıma rağmen, metal olmasına rağmen o eski Windows tabanlı büyük bilgisayarlar gibi değil. Yine artık ultrabook kıvamına yakın kasalar olduğunu söyleyelim.
Ya işte bunlar tam bizim sırt çantamızda olması gereken makine bu.
Vallahi işte bunlar olması gerekiyor çünkü daha evlerini taşıya taşıyabiliyorsun. Ben fıtık oldum, ben fıtık ameliyatı yaşadım. Evet. Dolayısıyla hani buradan şahsen üreticilere sesleniyorum. Artık daha güçlü bilgisayarları daha ince ve hafif kasalarla sunsunlar.
Bizim alabileceğimiz fiyatlarla.
Tabii bizim alabileceğimiz fiyatlarla. Onlar da Türkiye koşullarında çok mümkün değil. Biz ancak Amerika'da Amazon'dan girer. Fiyat bakarız.
Evet, ne yazık ki. Onlarla da işte Türkçe klavye yok ya. Ben hala da o işten çok verim alamıyorum. Ben Türkçe klavye olması lazım kullanabilmem için.
Yani tabii aldığın zaman Türkçe klavye istiyorsun. Ben İngilizce klavyede çok fazla sıkıntı yaşamıyorum yazarken ama gönül ister ki o kadar para vereceksem de her şey Türkçe olsun. Evet. Uygun olsun.
Bu haber de son haberimizdi.
Aynen öyle.
Yine bir mobilitenin sonuna geldik.
Benim de bir aradan sonra ilk mobilite oldu.
Evet. Bu arada benim neden... de öyle oldu.
Evet, ister istemez. Neden mobiliteye ara verdiğimizi söyleyeyim. Sağlık sebepleri nedeniyle ara verdik ama bundan sonra inşallah bir mazi çıkmazsa programa her hafta devam edeceğiz.
Aynen, devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.